Ayrım 14. Peygamberin son 5 günü. Tahsin Yücel, sayfa 145. Peygamber gözlerini açtığı zaman saat 2.30'a geliyordu. Üstelik hem açlıktan midesi kazınıyor hem de odanın soğuğu yorganının içine dek işliyordu. Ama uyumadan önce düşündükleri uykusunda da sürerek daha bir güçlenmiş gibi yorganı ağzına dek çekti. Gözleri tavanda öylece yattı. Polislerin kapıyı Nazım'ın anahtarıyla açıp içeriye dalmaları durumunda onları yatakta karşılamak, kapıyı tekmeleyerek "Polis açın kapıyı, bir delilik yapmaya da kalkmayın, ev sarıldı" diye bağırmaları durumunda olabildiğince ağır davranmak, Nazım'ı gereksiz bir nesne gibi içeriye iterek "Yanlışlık olmuş, seni götüreceğimize bu herifi götürmüşüz, hadi gidiyoruz çabuk ol" dedikleri zaman da bunun acısını ileride fazlasıyla çıkaracaklarını bile bile "Bu gecikme benim değil, sizin suçunuz. Önce giyinmemi, sonra kahvaltımı bitirmemi bekleyeceksiniz" diye yanıtlayarak çayını hazırlamak üzere başı dimdik yukarıda ağır ağır mutfağa doğru yürümek düşüncesindeydi. Ama polisler gelmekte gecikip de midesinin kazıntısı artınca bu mutluluktan vazgeçmek zorunda kaldı. Kalktı, mutfağa gitti. Çaydanlığı doldurup altını yaktı. Sonra her gün olduğu gibi kapının altından atılmış gazeteyi yerden alıp da birinci sayfanın sol üst yanında "Terörün başı eziliyor. Nazım Sönmez de yakalandı" gibi çarpıcı bir başlık altında Nazım'ın iki kocaman fotoğrafıyla karşılaşınca neye uğradığını bilemedi. "Allah Allah, Allah Allah" diye söylenerek masanın başına oturdu. Birincisi Nazım'ın tek başına, ikincisi polisler arasında gösteren bu fotoğraflara uzun uzun baktı. Sonra neredeyse her satırda yeniden başa dönerek 3 sütun üzerinden verilmiş yakalama haberini, iç sayfalardan birinin neredeyse dörtte birini kapsayan eylem dökümünü okudu. Okuduğu her tümcede "Allah Allah, Allah Allah, inanılır gibi değil" diye söylendi durdu. Yazılanlara bakılırsa birkaç yıldır özellikle İstanbul'la Ankara'da gerçekleştirilmiş olan yıldırı eylemleri içinde Nazım'ın parmağını sokmadığı kundaklama, karakol tarama, banka soygunu, adam kaçırma, öldürme ve yaralama, kısa ya da uzun bir süre kuramcılığını üstlendiği sol fraksiyon yok gibiydi. Her şey onun başının altından çıkmıştı neredeyse. Her şeyi o tasarlamış, gene o uygulamıştı. Gazetenin anıştırdığına göre solun ülke sınırları içindeki en büyük ve en güçlü önderi Nazım Sönmez'di. Nazım Sönmez yakalandığına göre de yıldırı eylemlerinin artık kesinlikle sona ereceği, bunun sonucu olarak sıkı yönetime son verilerek askerlerin kışlalarına gönderileceği düşünülebilirdi. Peygamber uzun haberi üçüncü kez yeniden okurken yakışıklılığıyla genç kızların başını döndüren, en pahalı eğlence yerlerinde en güzel kızlarla boy gösterip su gibi para harcayarak yıkıcı etkinliklerini gizlemeyi uzun süre başarmış olan genç şehir şakisi sözcüklerini hiç yadırgamadı. Evinin Üsküdar tepelerinde bir kartal yuvası olarak nitelenmesini de fazla aykırı bulmadı. Buna karşılık Nazım Sönmez'in sırtına yüklenen her suçta "abartıyorlar, yok canım, abartıyorlar" diye söylenmekten kendini alamadı. Ama Nazım Sönmez'in kartal yuvasında yaşlı büyük babasıyla birlikte oturmakta olduğunu okuyunca sanki gerçek en çok sözün burasında saptırılmış gibi tepesi attı. "Faşistler" diye homurdandı. Bu gazeteciler sözünü ettikleri kartal yuvasının semtine bile uğramamış. Yazdıklarının hiçbirini soruşturup araştırmamış, polisin kendilerine verdiği bilgi ve resimlerle yetinerek faşizme uşaklık etmişlerdi. Hiç değilse bu yaşlı büyük babanın bir Marksist ozan olduğunu yazabilirlerdi diye mırıldandı. Haberleri yeni bir boyut kazanırdı böylece. Her konuda olduğu gibi bu konuda da haksızlığa uğradığını düşünerek fırlatıp attı gazeteyi. Ama atmasıyla yeniden alıp yeniden okumaya dalması bir oldu. Peygamber bu dördüncü okuyuşunda her şey yer ve tarih belirtilerek ayrıntılı bir biçimde yazıldığına göre suçlamaların en azından bir bölümünün doğru olabileceğini düşünerek tepeden tırnağa ürperdi. Bir sigara yaktı. 3-5 solukta bitiriverdi. "Bunca emeğim boşa gitti. Tıpkı şiirlerim gibi" diye inledi. Ama çeyrek saat sonra haberi yeni baştan okurken bir yandan öteden beri sol eğilimli olarak bilinen gazetenin bol bol kullandığı şehir şakisi, cani, katil, terörist, gözü dönmüş canavar gibi sövgülerin öbür yandan Nazım Sönmez'in ikide bir uzlaşmaz ve uslanmaz bir Marksçı olarak nitelenmesinin yarattığı tepkiyle onun gerçekleştirdiği söylenen bütün bu eylemlerin belki de Markçılığın zorunlu kıldığı edimler olduğunu düşündü. Hiç kuşkusuz varsayım ilk bakışta oldukça kuşkulu görünüyordu. Karakolda da söylemişti. Nazım Marksçılık üzerine tek kitap okumadığı gibi bu konunun açılmasından da hoşlanmazdı. Şu var ki koca devlet kendisini yakalatmak için evine bir düzineye yakın silahlı adam yolladığına, dönemin en solcu gazetesi bile sırtına 50'yi aşkın Marksçı Lenince amaçlı öldürme, yaralama ve soygun suçu yüklediğine göre gerçek bir Marksçı olmak için okumak zorunlu bir koşul olmasa gerekti. Peygamber ta çocukluğundan beri masasında ders çalışırken, sofrada yemek yerken, sokakta el ele insanlar arasında yürürken Nazım'a verdiği uzunlu kısalı Markçılık derslerini anımsadı. Belki giriştiği eylemleri gizlemek için, belki başka nedenlerle son dönemlerde bu konunun açılmasından hoşlanmaz görünmesine karşın torununun Markçılığı kendisinden öğrenmiş olması gerektiğini düşündü. Sonra Marksçılığın söylensel günlerinde kan davası ya da aşk uğruna dama düşmüş köylülerin birkaç gün içinde seçkin Marksçılara dönüştüklerini anımsadı. Varsayımı bir kesinlik olup çıktı. Gurura benzer bir şeyler kabardı içinde. Şimdi açıklayamadığı tek şey insanlığı aydınlık yarınlara taşıması gereken Marksçı düşüncenin öldürmeyi neden ve nasıl zorunlu kıldığıydı. Ama belki yorgunluk ve soğuktan, belki de Nazım'ı bir kez daha kendinden uzaklaştırmaktan korktuğundan uzun boylu düşünmek istemedi. Ta lise yıllarından beri tarihsel gelişmenin en somut açıklaması olarak gördüğü ünlü dizeleri anımsadı. Okusun okumasın, Nazım'ın benden daha ileride bulunması gerekir diye mırıldandı. Şurası bir gerçek ki her şey bir kuşak sorunu. Her kuşak kendi savaşını kendi yöntemleriyle yapıyor. Böyle olması da zorunlu. Çünkü dünya dönüyor ve tarih dönüşü olmayan yolunda her geçen gün biraz daha ilerliyor. Ama tam bu sırada birdenbire Arnavut kaldırımlarının üzerinde sert bir fren sesi işitince bütün varsayımlarını unuttu. Polislerin en sonunda büyük yanlışlarını anlayarak Nazım'ı bırakıp kendisini almaya geldiklerini düşündü. Sokağa bakan pencereye geldi. Yavaş yavaş ortalığı saran lacivert karanlığın içinde kocaman bir arabadan acem subayları gibi bol sırmalı bir adamın indiğini gördü. Sanısı neredeyse kesinliğe dönüştü. Sonra sırmalı adamın eğilerek açtığı kapıdan sivil giyinmiş yaşlı bir adam çıkınca yüreği duracak gibi oldu. Ama bizim Fehmi'ye benziyor bu adam. Evet Fehmi, ta kendisi. Allah Allah diye kekeledi. Başı döndü, ellerini gözlerine bastırdı. Ancak böyle birdenbire başını döndüren şeyin sevinç mi, öfke mi olduğunu kestiremedi. Fehmi gülmez de bu konuda bir sonuca varmasını kolaylaştıracak biçimde davranmadı. Yıllardan sonra birdenbire ortaya çıkmış bir eski dost gibi değil de her gün birkaç kez karşılaşılan bir yakın komşu gibi girdi içeriye. Ne bir çığlık attı ne gülümsedi. Gözüne ne oldu diye sordu yalnızca. Peygamberin beyninde bir ışık çaktı birden. Günün birinde birilerine söylemeyi nicedir düşleyip de söylemekten çoktan umudu kestiği sözü anımsadı. Faşizmin küçük bir armağanı dedi. Ne demek istiyorsun? Ne demek isteyeceğim? Polisin yumruğunun izi işte. Peygamber gülümsedi. Mujik Necmi'nin sözünü en sonunda kendisi de kullanma olanağını bulabildiği için uçuyordu neredeyse. Hatta bir bakıma kaba güç karşısında kişinin güçsüzlüğünü belirten bu sözü bir güçlülük anlatımı olarak görüyor, bunun için de eski dostuna biraz yukarıdan bakıyordu. Ama Fehmi gülmez suratını astı. Pis herifler, bir gün bunun hesabını soracağım onlardan diye homurdandı. Sonra peygambere yaklaştı. Ayaklarının ucunda yükselerek yanaklarını öptü. Geriye çekilip tepeden tırnağa süzdü dostunu. Sonra kararlı bir yürüyüşle mutfağa gitti. Bir dakika sonra bir çatlak tabağın içinde bir iki dilim ekmekle bir parça beyaz peynir getirip masanın üstüne bıraktı. Peygamber güldü. "Çok mu acıktın?" diye sordu. "Hayır, bunları sana getirdim," dedi Fehmi Gülmez. "Seni iyi bilirim. Bahse girerim ki polisler çocuğu götürüleli beyle hiçbir şey koymadın ağzına. Belki belli de oluyor ayrıca. Ayakta zor duruyorsun. Hadi otur şuraya." Peygamber gösterilen yere oturdu. Gözlerini eski dostunun gözlerine dikti. "Fehmi, Fehmi," diye mırıldandı. Şimdi ona hiç kızmıyor, hatta onu korkunç özlemiş olduğunu sezinliyordu. "Sen önce şu peynir ekmeğini ye," dedi Fehmi Gülmez. "Konuşmak için çok zamanımız var daha. Çay da koydum, birazdan getireceğim." "Ben demlemiştim." "Hayır, demlememişsin. Su koymuşsun, o da kaynaya kaynaya bitmiş. Çaydanlık delinecekmiş neredeyse." Peygamber bir parça ekmekle bir parça peynir koparıp protezinin uygun noktalarına getirerek ağır ağır çiğnerken Fehmi Gülmez eskiden olduğu gibi masanın öbür yanına tam karşısına oturdu. Hiçbir şey söylemeden gözlerini çevresinde dolaştırdı. Evin yıllar önce bıraktığından hiç de farklı olmadığını gördü. Yaşamı sürekli değişim olarak anlayan bir insanın neredeyse bütün bir yaşamı aynı çerçeve içinde geçirmesinin çelişkisi karşısında hüzünlendi. "Bakıyorum evde hiçbir şey değişmemiş," dedi. Peygamber gene güldü. "Doğru," dedi. "Ben de değişmedim. 20 yaşımda nasıl düşünüyorsam bugün de öyle düşünüyorum. Yani gene o komünist herifim. Yalnızca yaşlandım." "Çok güzel," dedi Fehmi Gülmez, içini çekti. Sonra kalkıp gene mutfağa gitti. Bir bardak çayla geri döndü. Bardağı sessizce dostunun önüne bıraktı. "Kendine neden koymadın?" diye sordu peygamber. "Bana çay yasak." "Tam patron olmuşsun, dört dörtlük," dedi peygamber ama dostça gülümsedi. "Oldum ya, beğenemedin mi?" "Patronlar konusunda ne düşündüğümü bilirsin." "Evet, bilirim," diye yanıtladı Fehmi Gülmez. "Şimdi çayını iç." Peygamber sesini çıkarmadan ağır ağır içti çayını. Çayın sıcaklığının etkisiyle olacak her yudumda biraz daha yumuşadı. Fehmi işte hiçbir şey yapamayınca çay yapar diye düşündü. Sonra derin derin içini çekti. Dostunu yarı karanlıkta hem de daha ilk görüşünde tanıyıverdiğini unutarak "ama çok çökmüş zavallı, tanınmaz duruma gelmiş," diye söylendi. İkinci çayı içerken yumuşamadan da fazla bir şey oldu. Onun burada karşısında olmasından mutluluğa benzer bir şeyler duydu. Ama aynı anda Nazım'ı anımsadı. "Gazeteleri gördün herhalde. Nazım'ı, benim torunu götürdüler," dedi. "Beni götüreceklerine onu götürdüler." "Biliyorum, buraya da bunun için geldim," dedi Fehmi Gülmez. Sonra kaşlarını çattı. "Ama seni götürmelerine izin vermezdim. Hiçbir zamanda vermedim," diye ekledi. Peygamber elinde boş çay bardağı öylece donup kaldı birdenbire. Bir süre hiçbir şey düşünemedi. Neden sonra kendi kendine konuşur gibi. Yani diye kekeledi. "Yani sen mi engelledin? Onu bırakın da torununu alın mı dedin?" Fehmi Gülmez sesini çıkarmadı. Eski dostuna gücünden söz etme hoşuna gitmiyordu. Peygamber ise bu gücü çok kötü kullandığını düşünerek kinle baktı. Sorusunu bir kez daha yineledi. "Söylesene, gerçekten engelledin mi içeri alınmamı?" "Evet, çok eskiden ama yalnız bir kez," dedi Fehmi Gülmez. "Ondan sonra da içeri alınman için hiçbir neden kalmadı. Susup oturdun." Peygamberin gözleri karardı. Bir şeyleri parçalamak geldi içinden. "Belki ama senin gibi dönmedim ben. İnancıma bağlı kaldım," dedi. "Çok güzel, seni kutlarım," dedi Fehmi Gülmez. Peygamber ne diyeceğini bilemedi. Çoktan ilgisini kestiği bir çocukluk arkadaşının hiç kimse böyle bir şey istemiş değilken benzerleriyle birlikte hapse girmesini önleyerek ozanlık işlevini yerine getirmesine engel olmasını bağışlayamıyordu. Hiçbir zaman da bağışlayamayacaktı belki. Kalktı, odanın içinde sinirli sinirli dolaşmaya başladı. Sonra Fehmi Gülmez'in karşısına dikildi. "Peki Nazım'ı neden kurtarmadın?" dedi. "O da benim bir parçamdı." Fehmi Gülmez yerinden kalkıp peygamberin koluna girdi, sedire oturttu. Kendisi de yanına oturup elini omzuna attı. "Dinle," dedi. "Haberim yoktu. Bu bir. Bu çocuk senin gibi şiir yazmakla yetinmiyordu. Bu da iki." "Evet, karısında kızındaydı," dedi peygamber alaylı alaylı güldü. "Rahmi, ''Dostum, bu iş bildiğin gibi değil, şakaya gelir yanı yok.'' dedi Fehmi Gülmez. O sabah gazeteleri okuduktan, özellikle de Nazım Sönmez'in peygambere çok benzediğini saptadıktan sonra en az 5 yere telefon etmiş, hepsinden de aynı yanıtı almıştı. ''Aman beyefendi, bu konu çok duyarlı bir konu. Ne siz sormuş olun ne de biz duymuş olalım. Durum bildiğiniz gibi değil.'' demişlerdi. O gene de olayın üstüne gitmiş, delikanlının nerede ve ne durumda olduğunu öğrenmek istemişti. Ama bilgi vermekten özenle kaçınmışlardı. Tek umudu ettiği telefonların çocuğun arkasız olmadığını anlamalarını sağlamış olmasıydı. Böylece fazla canını yakmazlardı belki. Ne olursa olsun, şimdilik beklemekten başka yapılacak bir şey bulunmadığı anlaşılmaktaydı. ''Ben beklemek düşüncesinde değilim.'' diye gürledi peygamber. Sigarasını öfkeyle kül tablasına bastırdı. ''Hayır, ne beklemesi, tam tersine, ortalığı birbirine katacağım. Hem de hemen yarın. Nazım Sönmez'in yaşlı büyük babasının kim olduğunu göstereceğim onlara.'' Fehmi Gülmez gülümseyerek dostunun omzunu okşadı. ''Rahmi dostum, bu iş gerçekten çetin iş. İnan bana, gene Don Kişotluğa kalkma.'' dedi. Bu çocuk anayasal düzeni yıkmak amacıyla silahlı eyleme kalkışmakla, bu arada bir düzine adam öldürmekle suçlanıyor. Devrimci şiirler yazmakla değil. ''Biliyorum, biliyorum ama devrim açısından hepsi aynı kapıya çıkar. Hepsi bir kuşak sorunu.'' dedi peygamber. ''Bizim kuşak bu düzeni yıkmanın yolunu şiirde gördü. Yeni kuşak silahta görüyor, hepsi bu. Dün akşam polislere de söylemek istedim bunu.'' Fehmi Gülmez birden irkildi. ''Nasıl? Nasıl?'' diye kekeledi. ''Polislere de mi?'' ''Evet, bizim karakolda Nazım'ı sormaya gittiğim zaman.'' dedi peygamber. Sonra ürkmüşlüğüyle alay etmek istercesine dostunun gözlerinin içine baktı. ''Düşüncemi gizleyecek değildim herhalde.'' diye ekledi. ''Daha başka konularda da konuştum.'' ''Onlar ne dediler peki?'' ''Bana hak verdiler. Dünya değişiyor dostum, öyle görünüyor ki devrim geldi, kapıya dayandı artık.'' dedi peygamber. Gizemli bir biçimde gülümsedi. Şimdi şu anda ilk kez düşünüyordu bunu. Hatta düşünmeden söylediği bile ileri sürülebilirdi. Ne var ki dün akşam karakolda 3 memurla, sonra yolda kendisini kapısına dek getiren görevliyle konuştukları göz önüne alınınca karşı savı ileri sürmek çok daha zordu. ''Benim de bildiklerim var.'' diye ekledi Fehmi Gülmez. ''Bu ilginç düşüncelerin karakolun ortasında polislerce onaylanabilmesini usuna sığdıramadığından dostunun ya sayıkladığını ya da kendisini şaşırtmaya çalıştığını düşündü. ''Peki sence bu gelişmeyi neye borçluyuz?'' diye sordu. ''Neye borçlu olacaktık? Nazım'ın çok güzel dile getirdiği gerçeğe, tarihin akışına borçluyuz.'' dedi peygamber. Sonra sesini yükselterek ''Ben sadece ölen babamdan ileri, doğacak çocuğumdan geriyim.'' diye sürdürdü. Fehmi Gülmez gülümsedi ve ''Bir kavganın atsız neferisin.'' diye tamamladı. Sonra yumuşatabileceği kadar yumuşattı sesini. ''Bak ne diyeceğim sana.'' dedi. ''Kalk, giyin de seni bize götüreyim, bir güzel kafa çekeriz. Gece de bizde yatarsın. Şu günlerde bende kalmanda çok bakımlardan yarar var. Nazım'ın durumunu birlikte izleriz. Ne dersin?'' ''Hayır, olmaz.'' dedi peygamber. ''Ben askerlik dışında bir gece bile evimden dışarıda yatmadım.'' Fehmi Gülmez gene gülümsedi. ''İşte devrimcilik diye buna derim.'' dedi. Sonra gene çağrısına döndü. Birkaç günlük bir ortam değişikliğinden bir zarar gelmeyeceğini, üstelik bunca yıllık ayrılıktan sonra biraz özlem gidermenin her ikisini de mutlu edeceğini söyledi. Gözlerini dostunun gözlerine dikti, birbirlerine dostça göz kırptılar. Başlangıçta birbirlerinin tanınamayacak ölçüde değiştiğini düşünmüş olmakla birlikte, şimdi bu neredeyse hiç değişmemiş gençlik ortamında birbirlerine ısınmaya başladıktan sonra her ikisi de ayrılmalarının üstünden bunca yıl geçmemiş gibi bir duyguya kapılıyor, birdenbire eski alışkanlıklarını yeniden buluyordu. ''Çevremizde her şey bizden çok daha fazla değişti de ondan belki.'' diye düşündü Fehmi Gülmez. Aynı gençlik havasını kendi evinde de yaratabilmek umuduyla önerisini bir kez daha yineledi. Ama peygamberin evinden ayrılmaya hiç de istekli olmadığını anlayınca fazla dayatmadı. ''İyi ya, burada oturalım öyleyse, eskiden olduğu gibi.'' dedi. ''Rakım vardır herhalde.'' Rakısı vardı. Fehmi Gülmez tıpkı eski günlerdeki gibi mutfağa gitti. Yeni rakıyı, bardakları, sürahiyi, ekmek sepetini getirdi. Tam oturacağı sırada Feride'nin bir sözünü anımsadı. Bizim mutfak boş gibi görünür. Ya aradın mı her zaman bir şeyler bulursun içinde. Gene mutfağa gitti. Hemen sonra yüzü ışıl ışıl elinde bir tabak zeytinle döndü. Feride gene haklı çıktı dedi. Feride her zaman haklıdır dedi peygamber. Öyledir. Hadi Feride'nin şerefine dedi. Fehmi Gülmez kadehini eski günlerdeki gibi dostunun kadehine dokundurup başına dikti. Sonra elinde kadehi kalkıp kitaplığa doğru yürüdü. Sırtı arkadaşına dönük Feride'nin resmine daldı. Peygamber oturduğu yerden onu izliyordu. Geçen gece Nazım'ı almaya gelen polislerden biri ne dese beğenirsin diye sordu. Ne dedi? Bu kız senin torunun mu dedi. Fehmi Gülmez hep aynı yerde aynı fotoğrafa bakmaktaydı. İyi demiş. Feride hep genç kalmanın yolunu buldu, dedi içini çekti. Sonra dönüp peygamberin karşısına oturdu gene. Kadehini kadehine vurarak, hadi şerefe, Feride'nin ve bizim şerefimize diye ekledi. Bu dakikadan sonra bir anımsama yarışıdır başladı aralarında. Her şeyi hatta bunca yıldan sonra bir araya gelmelerini sağlayan olayı bile unutarak bir ortak torundan söz eder gibi, Feride'den, Feride'nin şakalarından, öfkelerinden, bilgisinden, güzelliğinden söz ettiler. Peygamber kalkıp içeriye gitti. Feride'nin fotoğraflarını sakladığı ayakkabı kutusunu getirdi. Bütün fotoğrafları masanın üstüne yığdı. Her ikisi de gözlüklerini takıp bunları birbiri ardından uzun uzun gözden geçirdiler. Birbirlerine göstererek gözlemlerde bulundular. Her seferinde de birbirlerini onayladılar. Artık çekişmeyi bırakmışlardı. İkisinin de gözleri dolmuştu. Sesleri tuhaf bir biçimde titriyordu. Ama sanki yitirilmiş bir sevgilinin görüntüsüyle karşılaşmanın acısından çok nicedir özlemi çekilen bir torunu yeniden bulmanın sevinci titretiyordu seslerini. Hatta denilebilirdi ki hiç mi hiç geçmişi görmüyorlardı bu fotoğraflarda. Feride gözlüğünün ardından öyle cin gibi, öyle dipdiri bakışlarla bakıyordu ki, öyle gençti ki artık yaşamadığını düşünmek olanaksızdı. Tam tersine kimi fotoğraflarında yalnız başına, kimi fotoğraflarında peygamberle yan yana ya da karşı karşıya, kimi fotoğraflarında peygamberle Fehmi Gülmez'in ortasında gülümserken gelecek güzel günler konusunda ipuçları verir gibiydi. Onlar da bu dipdiri görüntüler karşısında o gün bugün yaşamın getirdiği acı dönüşümlere takılmak yerine Feride'nin yaşadığı günlerdeki duygularını yeniden içlerinde duyuyor, sonrasını hiç yaşamamışçasına geçmişin sararmış görüntülerinin içinden mutlu bir geleceğe bakıyorlardı. Gene de son resim kutuya konulduktan sonra ikisi de derin derin içini çekti. Sanki daha dünmüş gibi diye mırıldandı peygamber. Oysa onca yıl geçti, onca şey oldu. Fehmi Gülmez başıyla onayladı. Hiçbir şey de o günlerde düşlediğimiz gibi olmadı dedi. Birçok şeyler hiç istemediğimiz biçimde gelişti. Feride o kızı doğuracağım diye dayatmasaydı belki de yaşardı. O kızı, evet canımı okuyan kızı. Ama ne güzel çocuktu, ben hiçbir çocuğu öyle sevmedim. O salağa kaçtığını duyunca deliye döndüm. İnanır mısın? Onu öldürtmeyi bile düşündüm. Ama canını okudum biliyorsun. Bir yıl bile sürmedi tepe taklak gitmesi. Yazık ki sonucun daha da kötü olacağını bilemedim. Peygamber yeni bir gerçek daha öğreniyordu işte. Nazım'ın tutuklanması üzerine hemen kalkıp gelmesinin de gösterdiği gibi eski dostu yaşamını yakından izlemişti. Önce hoşuna gitti bu davranışı ama hemen arkasından izlemenin devrimciler arasındaki kötü çağrışımı onu da etkiledi. Demek uzaktan uzağa bizi yönetmek istemiş. Buyur yönet demişiz gibi diye düşündü. Sonra birden sinirlendi. Bilemezdin diye atıldı. Kapitalist değil misin? Kafanla değil, kesenle düşünürsün. Parlak bir söz söyleme fırsatını buldun mu hiç kaçırmazsın dedi Fehmi Gülmez. Şimdi o hergeleyi korumaya kalkmayacaksın ya. Bir yudum rakı içti gözlerini yere dikip sustu. Peygamber de sustu. Bu kez dostuna haksızlık ettiğini düşündü. Tarih şaşmaz doğrultusunda ilerliyordu. Ama bireylerin yaşamında büyüklü küçüklü sayısız sapmalar oluyordu. fazla bir şey gelmiyordu ellerinden, yollarını kendileri çizemiyorlardı. Belki bu da tarihsel evrimin gereğiydi. Fehmi Gülmez'in kendisi de hiçbir şeyin düşlediği gibi olmadığını söylemiyor muydu? Düşüncelerini ona da söylemek istedi ama birden koltuğunda uyuduğunu gördü. Bir süre hiç sesini çıkarmadan gülümseyerek baktı ona, sonra uyandırdı. ''Hay Allah, içim geçmiş.'' dedi Fehmi Gülmez. Peygamber bir kahkaha attı. ''Şuna yaşlanmışım desene.'' dedi. ''İki tek rakıyı kaldıramadın desene.'' ''Ne yapalım dostum?'' dedi Fehmi Gülmez. ''Bizim yaşımızda bunayanlar, altlarına kaçıranlar var. Durumumuza şükredelim.'' ''Biz deme, ben de.'' diye güldü peygamber. Eski dostunu üzmek düşüncesinde değildi. Ama bu akşam ona karşı bir üstünlük duyuyordu. Feride ile evlenmiş, ozanlığı sürdürmüş, devrimci eylemlere önderlik eden bir torun yetiştirmiş bir insan olarak üstünlük duyuyor, bunu da azıcık sezdirmek istiyordu. ''Ben demir gibiyim, kafam da gövdem de demir gibi.'' diye ekledi. Fehmi Gülmez dostunun solgun yüzüne, ak sakalına, biri mosmor, biri sönük gözlerine baktı. ''Seni candan kutlarım.'' dedi. ''Sağ ol.'' diye yanıtladı peygamber. Önündeki Samsun paketine uzandı. ''Hay Allah, bitmiş.'' diyerek buruşturdu paketi. ''Fehmi, bir sigaran var mı?'' diye sordu. ''Yok, ben çoktan bıraktım.'' ''Herhalde daha çok yaşamak için.'' dedi peygamber. Ona takılmadan edemiyordu bu akşam. ''Bunca zenginsin, güçlüsün ama dostuna verecek bir sigaran bile yok. Yarın istediğin kadar getiririm.'' ''Sağ ol ama bana şimdi gerek.'' dedi peygamber. Sonra çok dal bir şey yapar gibi kül tablasındaki izmaritlerin en büyüğünü aldı, parmaklarının arasında düzeltip yaktı. Fehmi Gülmez öfkeyle yerinden fırladı. Kül tablasını alıp içindeki bütün izmaritleri sobaya boşalttı. Peygamber hiçbir şey söylemeden gözleri boşlukta sessiz sessiz izmaritini bitirdi. Bir süre konuşmadılar. İkisinin de üzerine bir donukluk çökmüştü birden. Fehmi Gülmez bunca yıldan sonra arkadaşını yeniden görmekten büyük bir haz duymasına karşın bu donukluğu ancak bu evin dışında üzerinden atabilirmiş gibi bir duyguya kapıldı. Kalktı. Peygamberin yanına gitti, elini omzuna bastırdı. ''Ben artık gideyim.'' dedi. Sonra ona Nazım konusunda herhangi bir çılgınlık yapmamasını, örneğin karakola marakola gitmeye kalkmamasını, hatta en iyisi kendisi gelmeden dışarıya çıkmamasını söyledi. Ama birdenbire dostunun söylenenleri anladığından kuşku duydu. Gülümseyerek bakıyordu ya, bakışı da gülümsemesi de aşılmaz bir saydam tabakanın ardında donmuş gibiydi. Fehmi Gülmez ürperdi. ''Rahmi, bir şey söylesene.'' dedi. Peygamber hep gülümseyerek ''Güle güle.'' diye karşılık verdi. Kalktığına, gitmekten söz ettiğine göre bundan daha uygun bir yanıt düşünülemezdi. Gene de aykırı bir yanıtmış gibi geldi Fehmi Gülmez'e. ''Rahmiciğim, istersen kalırım.'' dedi. ''Eskisi gibi, birlikte ders çalıştığımız yıllardaki gibi.'' Peygamber bir sineği kovar gibi elini salladı. ''Ne dersi, ne çalışması, bizim için her şey bitti artık.'' diye söylendi. ''Şimdi gün Nazım'ın günü artık ama Nazım da içeride.'' Fehmi Gülmez dostunun ak sakalını okşadı. ''Nazım'ı çok mu severdin?'' diye sordu. ''Çok mu severdim? Bilmiyorum ama şimdi gittikçe daha çok seviyorum.'' dedi peygamber. Şimdi onun içeride olduğunu düşündükçe birden durdu. Gözlerini dostunun gözlerine dikti. ''Peki ama Nazım'la ilgilenmek sana nereden esti?'' diye sordu. ''Sen onu görmedin bile.'' ''Doğru, onu görmedim bile ama gazeteyi okuyunca çok sarsıldım. Bir şeyler yapmak istedim.'' dedi Fehmi Gülmez. Bir iki kez yutkundu. ''Bir de seni çok özlediğimi anladım.'' diye ekledi. Gene yutkundu. ''Bir de, nasıl söylemeli, ondan çok senin için korktum. Doğrusunu istersen, şimdi de ondan çok senin için korkuyorum.'' Peygamber, ''Boş ver.'' dercesine elini salladı. ''Çok saçma.'' diye yanıtladı. ''Beni çoktandır unuttular ama Nazım...'' ''Üzülme, Nazım'ı kurtarırız.'' dedi Fehmi Gülmez. ''Hemen yarın olmasa da eninde sonunda kurtarırız. Gerekirse onun için özel yasa bile çıkartırız.'' Peygamberin gene tersliği tuttu. ''Bir kapitalist olarak Nazım'a yardım etmekle çelişkiye düşmüş olmaz mısın?'' diye sordu. ''Nazım da adaşı gibi proletarya devrimi için savaşıyor, biliyorsun.'' Öyle bile olsa ona yardım etmekten çekinmem, dedi Fehmi Gülmez. Ayrıca ben çocukların silahlı eylemlerinin gerçekte patronlara ve sermayeye karşı olduğu düşüncesinde değilim. Saçmalama. Hayır, saçmalamıyorum, dedi Fehmi Gülmez. Dostunun ussal dengesinin yerinde olduğunu sanıyor, onunla tartışmaya kalkıyordu. Bu çocukların bize bir şey yaptıkları yok. Bizleri öldürmeye kalksalar da belki eski kurama göre sayımızı azaltarak devrimi çabuklaştırmak istedikleri düşünülebilirdi. Ama tam tersine kendilerine bizlerden çok daha yakın kişileri öldürüyorlar. Yani patrondan çok proletaryanın yanında yer alacakların sayısını azaltıyorlar. Saçmalama. Hayır, saçmalamıyorum. Çapraz ateşe tuttukları yaşlı hocaları düşünsene. Öte yandan bu çocuklar olağan dışı yönetimleri getiriyorlar. Olağan dışı yönetimler de başkalarına pahalıya mal olsa bile bizim işimize yarıyor her zaman. Bize çalışıyor, gücümüzü büsbütün artırıyor. Ama gücünüz arttıkça sayınız ister istemez azalacaktır. Marx bunu böyle söyler. Hayır, sayımız azalmıyor, tam tersine çoğalıyor. Sayımız arttıkça eşeleneceğimiz çöplükler de artıp çeşitleniyor. Anlıyor musun? Hayır, anlamıyorum. Bir de şuna yanıt ver. İster patron ol, ister işçi. Bir yurttaş olarak faşizmle savaşman gerekmez mi? Fehmi Gülmez gözlerini dostunun gözlerine dikti. Hiç kuşkusuz, gerekir, dedi. Ülkeyi yabancılar basacak olsa adam gibi savaşırsın. Ama kendi insanların basınca yabancılardan da kötü olsalar iş zorlaşıyor. Çünkü her şey birbirine karışıyor. Anlıyor musun? Hayır, anlamıyorum. Takma kafana. Sen bana şunu söyle şimdi. Gece burada kalıyor muyum, kalmıyor muyum? Peygamber dostuna sevgiyle baktı. Kalsın isterdi doğrusu. Ama gerçekte yeniden görüştükleri için mutluluk duymasına karşın ona fazla yakınlık göstermek, gençlerin devrimci eylemlerinin patronları güçlendirdiği gibi aykırı görüşlerini, gerekirse özel yasa çıkartmak türünden kenter çözümlerini onaylamak anlamına gelirmiş gibi bir duygu uyandı birden içinde. Ayrıca gözünün üstünde faşizmin armağanını taşıyan bir devrimci ozan olarak hiç kimseye zayıf görünmek istemiyordu. Burada rahat edemezsin, ben de çok iyiyim, demir gibiyim, dedi. Peygamberin bu demir gibi olma savı Fehmi Gülmez'i bir kez daha içlendirdi. Gözlerinin yaşardığını duydu. Onu buralardan uzaklaştırmak, savının yalanlanmayacağı, bu yaşlı, bu düşkün durumunu hiçbir yabancının göremeyeceği, daha da önemlisi en sonunda rahat edeceği bir yerlere götürmek isterdi. Nereye? Bilmiyordu ama bulabilirdi. Bütün sorun inadını kırmaktı. Öyle inatçı bir herif ki, dedi kendi kendine. Ne olursa olsun onu bir daha bırakmamakta, herhangi bir çılgınlık yapmasını önlemekte kararlıydı. Bir kez daha öptü dostunu. Hadi ben gidiyorum. Eyvallah. Sen de hemen yatarsan iyi edersin, dedi. Ağır ağır paltosunu giyip çıktı. Peygamber öylece durup kapıya baktı bir süre. İçini bir sıkıntı, bir boşluk duygusu sardı. Dostunun geceyi kendisiyle geçirme önerisini geri çevirdiğine de, sırf onu şaşırtmak için her şeyin bir kuşak sorunu, yıldırıcıların devrimci oldukları gibi daha önce düşünmediği, şimdi düşününce doğruluklarından bayağı kuşku duyduğu şeyler söylediğine de üzüldü. Ama canı bir sigara yakmak isteyip de Fehmi Gülmez'in izmaritleri sobaya boşaltışını anımsayınca gene sinirlendi. Hep baskı, hep faşizm. Oysa sigaraya birlikte başlamıştık, diye mırıldandı. Marmara şarabı eşliğinde birincileri birbiri ardından yakışları geldi kendi gözlerinin önüne. Bu görüntüden Feride'nin dumanları derin derin içine çekişini atladı. Bir kez daha hayranlık duydu ona. Feride sapına kadar solcu olduğu gibi sapına kadar da tiryakiydi. Yiyecek, içecek, giysi, ev, para, her şeye boş verebilirdi ama dolabında, çantasında her zaman sigarası bulunurdu. Biz kim, tiryakilik kim? Gerçek tiryaki oydu, tıpkı torunu gibi, dedi kendi kendine. Torunu da öyleydi. Sigaranın zor bulunduğu yıllarda Nazım hiçbir zaman sigarasız kalmadığı gibi kendisini de sigarasız bırakmamıştı. Birden kafasında bir şimşek çaktı. Polisler alıp götürmedilerse Nazım'ın odasında sigara bulunması gerekirdi. Gene de hemen koşmadı. Bir kez Nazım sevgililerinden başka hiç kimsenin odasına girmesini istemezdi. İkincisi, devrimcilerden çok mandacıların yanında yer aldığını kanıtlamak istercesine yalnız Marlboro içerdi. Marlboro'dan başka sigara bulamayacaktı. Marlboro'da nedense kızının zenci çavuşla öpüşmesini anımsatırdı ona. "Hiç içmem, daha iyi," dedi. Bununla da kalmadı. Sırf Marlboro içiyor diye Nazım'ın solculuğundan bir kez daha kuşku duydu. Bununla birlikte belki artık sigarasız duramayacağını kesinlikle anladığı, belki de Nazım'ın bir devrimci olduğu düşüncesine iyice alışmaya başladığı için kimliğini gizlemek için Marlboro içmek zorundaydı belki, dedi. Sonra yavaş yavaş Nazım gibi Marlboro'da nitelik değiştirdi düşüncesinde. Neredeyse bir devrimcilik göstergesine dönüştü. Kararlı adımlarla Nazım'ın odasına doğru yürüdü. Nazım'ın odasında her şey darmadağınıktı. Masanın ve dolabın çekmeceleri çıkarılıp bir köşeye yığılmış, giysiler, gömlekler, çamaşırlar, kravatlar yerlere ya da bozulmuş yatağın üstüne atılmıştı. Ama peygamber masanın üstünde yarı yarıya dolu bir Marlboro paketini kendisini bekler buldu. Yerdeki eşyalar arasında da iki koca karton Marlboro gördü. Hemen bir sigara alıp yaktı. Daha ilk solukta öksürdü. "Amerikan sigarası değil mi?" diye düşündü. Gene de gırtlağını alıştıra alıştıra sonuna dek içti sigarayı. Bu arada gözlerini çevresinde dolaştırırken Nazım'ın odası baba evinin bir parçası olmaktan çok Marlboro sigarasıyla bütünleşiyormuş gibi bir duyguya kapıldı. Renkli çarşafları, yeni dolapları, kocaman bir aynanın önüne dizilmiş boy boy renk renk şişeleri ve tüpleriyle bir yabancılık havası vardı. Ayaklarının dibinde bir pembe kağıt ilişti gözüne, eğilip aldı. Nazım'a yazılmış bir mektuptu. Nazım'ın eylemlerine ilişkin bir bilgi edinmek umuduyla gözlüğünü takıp okumaya başladı. Ama daha yarısına bile gelmeden yüzü de mektubun rengine girdi. Mektupta bir kız öyle şeyler anlatıyordu ki iki erkek birbirine zor anlatırdı. Nazım gibi bir devrimci böyle bir kızla nasıl arkadaşlık eder, olur şey değil diye söylendi. Peygamber bir sigara daha yaktı. Böyle bir kız, böyle bir mektup. Torununun devrimciliğinden gene kuşku duydu. En azından iki olasılık söz konusuydu. Ya Nazım devrimci değildi ya da bu mektup bir şaşırtmaca, daha da iyisi bir şifreydi. Evet, bir şifre olmalı. Her şeyi öyle bir gizliyordu ki, dedi. Nazım'dan kuşku duyduğu için utandı. Sonra zorlu bir sevgi kabarması içinde elindeki sigarayı söndürüp don gömlek soyundu birden. Nazım'ın yatağına girip yorganı üzerine çekerek yüzünü yastığa gömdü. Tıraş losyonu, deodorant, kadın parfümü karışımı bir yoğun koku doldu burnuna. Yüzünü buruşturdu. Bir kırk kuşağı ozanıydı. Böyle yapay kokuları sevmezdi. Ama bunun da bir şaşırtmacı olabileceğini düşündü. Hatta bu yapay kokunun içinden yiğit bir devrimci kokusunun süzülüp geldiğini duyar gibi oldu. Sonra polislerin üzerinden Nazım'ın kendisine göz kırpışını anımsadı. "Hepsinden uzundu," dedi. Kenterler devrimcinin omzuna bile gelmiyordu. O anda belki de saniyenin onda biri kadar bir süre içinde birbirlerini tam olarak anladıklarını, bir daha bozuşmamasıya barıştıklarını düşündü. Yeniden yastığa gömdü yüzünü. Ne var ki içinden arada bir Nazım'ın gerçek kokusu süzülüp gelse bile bu koku bayağı rahatsız ediciydi. Belki biraz hafifler diye yavaş yavaş yatağın kıyısına doğru kaydı. Burada bir yandan bir yana dönünce kalçasının altında belli belirsiz bir sertlik duydu. Uzak bir sese kulak verir gibi durup kalçasını dinledi. Sonra kalktı. Şilteyi kaldırdı. Şiltenin altındaki dörde katlanmış battaniyeyi açınca bir sevinç çığlığı kopardı. Nazım'ın gerçek bir devrimci olduğu kesindi artık. Battaniyenin arasında yedek şarjörleriyle birlikte biri küçük, biri büyük iki tabanca ana ile kuzu gibi yan yana yatıyordu. Peygamber bir utku sarhoşluğu içinde "Bu adamlar böyledir işte," dedi. "Her şeyin altına üstüne getirirler, sonra da şifreli mektupla çifte tabancayı görmeden çekip giderler." Küçük tabancayı uzun süre elinde evirip çevirdi, şarjörünü çekip içindeki kurşunları avcuna boşalttı. Yeniden doldurup yeniden yerine yerleştirdi. Namluya bir mermi sürdü. Sonra iki tabancayı yan yana koydu. İkisi de güzel tabancaydı. İkisine de çok güzel bakılmıştı. Demek bunlarla kasıp kavurdu ortalığı diye düşündü Nazım. Nazım daha dünkü çocuk. Bu silahları böyle ustalıkla kullandığına göre bu konuda da çok yetenekli olmalıydı. Ama peygamber torununun silah konusundaki ustalığından belirli bir gurur duymakla birlikte her türlü silahtan özellikle de tabancayla kasaturadan tiksindiğini unutamıyordu. Bir de Fehmi Gülmez'in gözlemlerini anımsayınca sıkıntıyla yüzünü buruşturdu. Tabancaların önünde öyle don gömlek çenesini avcuna alıp düşünmeye başladı. Tam olarak bilemiyordu ama bu sabah gazetede de okumuştu. Nazım ve arkadaşları kenter düzeniyle, sermaye ile ve faşizmle savaştıklarını söylüyorlardı. Ya kavgalarıyla doğrudan ilgili olmayan insanları öldürdükleri de ortadaydı. Marx'ın şaşmaz kuramı uyarınca devrim patron sayısı en aza indiği, proleter sayısı en yüksek noktasına ulaştığı zaman gerçekleşecekse, sermayeden çok emeğe yakın insanları öldürmek kuramla uygulama arasında bir çelişki değil miydi? Derin derin göğüs geçirdi. Kuramsal açıdan bir patronun bir devrimciden daha doğru düşünebilmesini, kendisi için de torunu için de alçaltıcı buldu. Hayır, hayır, kuramsal olarak devrimcinin patrondan daha doğru düşünmesi, olguları daha iyi değerlendirmesi gerekir diye söylendi. Ama patronun savını çürütemediği de ortadaydı. Yanılıyorsa, nerede yanılıyordu? Gözden kaçırdığı şeyler varsa, nelerdi? Bu kararsız durumdan nasıl kurtulacaktı? Tam umutsuzluğa düşerken bir kez daha Nazım Hikmet'in ünlü dizeleri ışıldadı belleğinde. Kişi, ölen babasından ileri, doğacak çocuğundan geri olduğuna göre, bu konuda Nazım'ın haklı olduğunu kesinlemek, bir sıra nefer olarak onun yanında yer almak gerekirdi. Gözlerini tabancalara dikerek gülümsedi. Fehmi Gülmez ne derse desin, Nazım'la arkadaşlarının silahlı eylemleri devrimi getirecekti. Öldürülenlere gelince, Fehmi Gülmez bu konuya kenter gözüyle bakıyor, bunun için de yanılıyordu. Ak saçlı bir profesörü, bir mahalle bekçisini, bir banka memurunu karşı devrimci olarak nitelemek zordu kuşkusuz. Ama bireysel olarak bakmamak gerekirdi konuya. Devrim şu sayıda, şu kadar insan ölecek diyorsa bu insanlar ölecekti. Toplumsal açıdan bakmak gerekirdi konuya, kişisel açıdan değil. Bizim Fehmi olaylara dar açıdan bakıyor, eğitişim bilmiyor. Tez, antitez, sentez. Sorgu, soruş yok. Gidiş var, duruş yok dedi peygamber. Şimdi artık Nazım'a hak vermekle kalmıyor, başlattığı savaşa katılmayı da bir zorunluluk olarak görüyordu. Ne var ki hem soğuktan titremeye başlamıştı, hem de uykusuzluktan gözleri yumuluyordu. Tabancaların az ötesinde Nazım'ın pijamalarını gördü. Hemen alıp giydi. Ama yatağa girecek yerde gidip aynanın önüne dikildi. Şaşkınlıkla kılığını inceledi. Pijamanın bir kolu mor, bir kolu turuncuydu. Kara gövde bölümünün üstünde kocaman parlak pembe harflerle United States Outsiders, daha aşağıda daha küçük harflerle Levi Strauss Joe yazıları görülüyordu. Başını salladı. Nazım bu kılıkları nereden bulur, neden giyer bilmem ki. Faşistleri şaşırtmak için mi? Yoksa bu renklerin, bu yazıların özel anlamları mı var diye söylendi. Ama uyku gittikçe bastırıyordu. Sorusunun kesin yanıtını bulamadan, ışığı bile söndürmeden yatağa attı kendini. Büyük tabancayı yastığın altına çekti. Küçük tabancayı avucuna aldı. Tam dalacağı sırada, bir iki saniye süresince daktiloda tek parmakla yazı yazan polis belirdi gözlerinin önünde. Tabancayı tutan parmakları birdenbire gevşedi. Ağaç kakan gibi diye söylendi. Sanki bunu bir isteyen varmış gibi. Hayır, o çocuklara ateş etmem. Hayır, etmem dedi. 14. ayrımın sonu, sayfa 164.